Herkese merhabalar. Genç Edat Akademi podcast serimize hoş geldiniz. Bu podcastlerde birbirinden değerli konuklara mikrofon uzatarak diş hekimliğine dair farklı konular üzerine sohbet edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz.
Genç Edat podcast serimizin bu bölümünde kıymetli hocamız Engin Tavilioğlu ile beraberiz. Engin hocam, öncelikle hoş geldiniz. Çoğu dinleyicimiz sizi tanıyordur tahmin ettiğiniz üzere. Fakat biz yine de kendinizden kısaca bahsetmenizi istesek.
Hoş geldin sen de Eren'cim önce. Teşekkür ediyorum Edat'a, Genç Edat'a. Efendim, böyle bir fırsat benim için tabii ki. Birazcık da genç arkadaşlara bir iki fikir bilgi vermek de olabilir. Sohbet de olur. Kendimden bahsetmek çok zor yahu. İnsanın kendisinden bahsetmesi tabii ki ama yani sizleri ilgilendirecek şey üniversiteyle ilgili olan tarafı söyleyeyim şimdi. Şurada doğdum, doğduğumdan başlamayayım. Ama bir yabancı okudum, Fransız okulu. Tabii hiçbir üniversiteyle ilgili bir çok eğitim yoktu orada. Kimse de esas da kazanamıyordu üniversiteyi. Mecburen bir özel kursa gitmek gerekiyordu. Ben ilk sene zaten bir işletme fakültesi kazanıp hiç gitmemiştim. İşte pasosunu alıp filmlere yarı fiyatına girmek için ondan sonra bir sene ciddi çalıştık tabii. Ve zar zor da olsa İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanabildim. Öyle hayat başladı. Çok severek öğrencilik hayatım oldu. Öğrenciliğim sırasında sporla da ilgilenmek biraz profesyonel seviyede imkanı da bulmuş oldum. Yani kendi kendime yetebildim diyeyim tabii ailemin de desteğiyle. Bunların yanı sıra işte üniversiteden sonra muayenehane açmak istedim. Kendi başıma, belki ilerideki sorularda da onun detayları gelir. Sanat, spor her zaman hayatımda oldu. Resim çok severdim zaten. Onu da böyle bir daha bir başka bir seviyede yapmak istedim. Öyle şeyler de devam etti. Buralara geldi vallahi. Rüzgar gibi geçti. bilmiyorum sen sorularına devam edersen ileride o detaylara da gireriz.
Eğitim hayatınıza diş hekimi olarak devam etmeye nasıl karar verdiniz? Bu süreçte neler etkili oldu hocam?
Evet, işte detay soru şeyi buradaydı deminki. Girmek istemedim ben, sen sor da ben söyleyeyim diye. Eniştem o zamanın dönemin en iyi İstanbul'daki diş hekimlerinden biriydi. Hatta ilk implantı yapan serbest diş hekim midir diye düşünüyorum. Öyle olması lazım. Sene rakamlar sayılığını vermeyeyim ben ismi. Bayağı bir önce. Benim de dişlerim çok iyi değildi. Hep kendimi o koltukta bulurdum. Esasında çok da keyifle giderdim. Çünkü eniştemin muayenehanesinin arkasında bir laboratuvar vardı. Kendi işlerini kendi yapardı. Müthiş bir yerdi benim için. Her gittiğimde orada saatlerce kalırdım, onu izlerdim. Hem dişim yapılırdı hem de laboratuvardaki faaliyetleri çok ilgimi çekerdi. Dedim ki ben bir gün bu işi yapmalıyım. Oradan çıktı aslında. Herkesin de herhalde böyle bir şeyi vardır değil mi? Ya annesi ya babası diş hekimidir veya bir yakını vardır. Genelde öyledir veya da işte tıp ister de tıp olmaz diş hekimi. O biraz kötü, oraları da konuşuruz gerekirse, öyle olmamalı. Neyse yani öyledir diş hekimliği olma şeyim, sevgili rahmetli andığım eniştem sayesindedir diyeyim.
Fransız Lisesi'nden mezun olduğunuzdan bahsettiniz. Peki mesleğinizi yurt dışında sürdürmeyi düşündünüz mü? Düşündüyseniz bu fikrinizden sizi vazgeçiren etmenler neler oldu?
Yani bizim lise mezunlarının birçoğu yurt dışına gidiyordu ama diş hekimliği için değil tabii ki. Yani artık orada neye denk düşürüyorlarsa benim, yani sizlere tavsiyem, herkesin, bu gençlerin bir ideali olması lazım. Yani rüzgar nereden eserse oraya değil, yurt dışına gidilmiş olmak için gidilmemeli. Bir amaçla gidilmeli tabii ki. Benim lisede okurken ben ileride diş hekimi olacağım, bu iş için yurt dışına gideceğim, orada eğitim alacağım, hiç öyle bir şeyim yoktu açıkçası. Ben diş hekimi olmak istediğimi lise yıllarında biliyordum ama eniştem olduğu için tabii onunla beraber bir şey yaparım diye düşünmüştüm. O yüzden öyle bir şey aklıma gelmedi açıkçası. Zaten yani dönüp dolaşıp tekrar yurda gelinecekse hani burada bence okumak bizim fakültelerimiz, bizim dönemin, o dönemin fakülteleri sayılı fakültelerdendi yani, çok da iyiydi. Hiç aklıma bile gelmedi diyeyim.
Engin Hocam, bildiğiniz üzere sosyal medya artık diş hekimlerinin de çok aktif olarak kullandığı bir mecra. Siz de sosyal medyayı aktif kullanan bir diş hekimi olarak sosyal medyanın sektör etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi emin misin bu soru sorduğuna diyeceğim, çünkü sabahlarız yani maalesef. Yani bu soruyu geç de diyemem. Ufak az da olsa bir şeyler söyleyeyim. Çünkü ucu bucağı olmayan bir durum. Şunu söyleyeyim sana. Senin yaşındayken telefon yoktu. Bak, gözlerini açıp bakıyorsun öyle mi? Telefon yoktu. Vardı ama çok azdı. Bir telefon eve bağlatmak için efendim yıllarca bekleniyordu. Sıra vardı. Telefon. Yazdık biz. Yazdık, evde hele hiç yoktu. Ben kız arkadaşımla buluşmak için bir ankesörlü telefonda elimde jetonlarla kuyrukta beklerdim. Böyleydi. Şimdi cep telefonlar elimizde. Her şey çok kolay, müthiş çabucak tüketiliyor, bir bakılıyor. Bir çat oradasın, çat buradasın. Yani senden daha da büyük. Y kuşağından, sen Z kuşağısın değil mi? Y kuşağından bir benim oğlum var. Ondan tabii ben bu tip şeyleri esas öğrenirim. Benim hocam odur yani. Sosyal medya nedir, ne işimiz var bizim burada falan falan diyorduk. Ama olmazsa olmaz hale geldi şimdi. Ya, tabii iyisi de var, kötüsü de var. Bir şekilde ucundan tutmak lazım. Yani benim yaşımda bir sürü kişinin sosyal medyayla pek alakası yok. Diş hekimliğinden bahsetmiyorum ama yani diş hekimi olsun, başka yerlerden arkadaşlar olsun. Sosyal medyayla ilgisi olmayan da var, olan da var. Biz böyle çok böyle arada kalmış bir şeyiz. Ama olmazsa olmaz gibi geliyor bana. Ama nasıl, denetim yok, bir şey yok. Her şey orada. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Ben şoklar içindeyim. Yani bazı şeyleri görüyorum. Bunları genç kardeşlerim görüyorsa bundan ne anlıyorlar? Onu tam bilemiyorum. Bazı şeyleri biliyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Fazla da kimsenin işine karışmıyorum. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Yani çok dikkatli kullanmak lazım. Sen başka bununla ilgili detay soru soracaksan ondan da gidebiliriz ama benim gördüğüm, çoğunlukla benim kullandığım Facebook ve Instagram, oralarda gördüğüm bazı şeyler çok yanlış, bazıları çok doğru ama bunların hangisi iyidir, hangisi sizin işinize yarar, siz bunları ayırt edebiliyor musunuz? Ki ediyorsunuzdur umuyorum. Bir takım yanlış şeyler olmuyor değil. Biraz daha bakacağız, göreceğiz. Bir denetim olur mu, olmaz mı? Ben, bana sorarsan olması lazım. Dolayısıyla bu böyle çok uzar gider. Bunun ucu bucağı yok. Senin özellikle öğrenmek istediğin bir şey varsa onu sor. Ben o yönde sana cevap vermeye çalışayım. Öyle yapalım.
Peki Engin Hocam, siz paylaşımlarınız sırasında nelere dikkat ediyorsunuz?
Şimdi şöyle, benim Instagram'da iki hesabım var. Bir Engin Tabiloğlu olarak, bir de E-Kompozit olarak. Ben ayırmak istedim. Çünkü böyle karman çorman bir hesabın içinde böyle bir sürü bir şeyler olmasında bir anlam göremedim. Keza Facebook'ta da öyle. Facebook'ta da 3 tane hesap var. Biri Engin Tabiloğlu, biri E-Kompozit. Bir tanesi de Engin Tabiloğlu ile ili seminerler, kurslar diye bir takım duyurular yaptığım bir bölüm. Twitter'da da bir hesabım var ama çok aktif kullanıyorum diyemem. Orası daha çok böyle siyasi filan tarzda bir şeylermiş gibi geliyor bana. Biraz mesleki ve sosyal kısım daha çok anladığım kadarıyla. Siz Instagramcısınız, Facebook pek bilmiyor olanlarınız bile var yani, öyle bir durum ama. Daha çok tartışmalar, paylaşımlar, orada daha çok konu hakkında yorumlar yapılıyor. Instagram biraz daha böyle çok çabuk tüketiliyormuş gibi geliyor bana. O hikayeler çıktıktan sonra hele kimse profile baktığı yok. Pat pat pat pat geçip gidiliyor. Çok çabuk tüketim var yani. Yani her şeyini, her bir saniyesini sosyal medyada paylaşmanın ne anlamı olduğunu bilmiyorum. Yani birilerine bir yararım olacaksa bir şey paylaşırım. Yani işte bir atıyorum sanatla ilgili bir şey yapmışımdır, keyif almışımdır. Hani siz de bunu yapabilirsiniz deyip onu paylaşmışımdır. Ne bileyim, bir çiçektir, bir böcektir, bir keyifli bir şeydir. Bir neşe verir, bir enerji verir insanlara diye paylaşırım. İşin şey kısmında, iş kısmında yani diş hekimliği olan bölümlerinde de vaka paylaşımı olur. Yani ben bu vakayı şöyle şöyle şöyle yaptım. Sizin de tecrübeniz neyse yaz konuşalım gibi bir tartışma ortamı olabilir. Ben bunu düşünürüm yani sosyal medyada aman ne güzel bakın ben en güzelini ben yapıyorum. Bundan güzel olmaz işte başka kimseye gitmeyin efendim bana gelin. Bu tarz mesajlar çok çirkin aslında. Ben paylaşımla ilgili yani birilerine bir faydam olursa diye şey yapıyorum. Fakat gördüğüm tabii böyle bir takım reklama yönelik yanlış yönlendirici şeyler de var. Şimdi öyle bir imaj vermek istemem. Tabii ben de hasta gelsin isterim ama yani birinden bir tavsiye almadan direkt sosyal medyadan benim işte paylaşımımı görüp de gelecek kişiye de ben güvenmeyeceğim. Yani şimdi onu ben size soracağım aslında. Yani bu böyle oluyor mu? Yani sosyal medya sen çünkü daha öğrencisin. Yani yeni mezun 3-5 senedir işte klinik açmış kişiler direkt sosyal medyayla biz çalışıyoruz falan diyorlar. Yani sizi tanımayan etmeyen kişi neyinize bakıp da güvenip de gelecek? O kişiden ne çıkacak yani? Nasıl bir kalite çıkacak oradan? Yani bu insan birine danışır değil mi? Ve akrabasına danışır. Hani bildiğim bir hekim var mıdır denir. Böyle bir tavsiyeyle gelinmesini biz isteriz. Biz tavsiye mekanizmasını şey yaparız. Şimdi bu işte dental turizmler yok bilmem neler. Böyle bir garip garip ticari bir takım şeyler tabii bize ters geliyor açıkçası. Ama günün şeyi bu mudur? Trendi bu mudur? Bizimki mi yanlıştır? Zannetmiyorum çünkü sonuçta bir dental ve bir etik var. Sonuçta bir reklam yasağı var. Yani böyle bir şeyleri de göz ardı edemeyiz sonuçta bir kanuni bir şey var. Biraz karman çorman işler gidiyor. Onun içinden böyle cımbızla düzgünleri seçip ha işte bak budur bunu takip etmeli filan. Bir sürü fake hesaplar var görüyoruz yani adamın 100 bin tane takipçisi var. Ya sen bir diş hekimisin senin 100 bin takipçin nasıl oluyor arkadaşım kimsin sen yani? Tamam mı? Sanatçı değilsin bir şey değilsin efendim dizi oyuncusu değilsin. Sen diş hekimisin. Kimsenin 100 bin kişi takip ediyor. Bir bakıyorum hesabına abidik gubidik x, y, z sıfır gönderi yapmış. Böyle bir sürü bir takipçiler. Beni her hafta biri arıyordu. Şu sıralarda birazcık azaldı o iş. İşte size 10 bin takipçi verelim. 80 like atalım. Yok efendim yorum bile satıyorlar. Yani işin şey çıkmış durumda. Söylemeyeyim o lafı hadi. Böyle yani böyle benim paylaşımlar gördüğünüz üzere basit şeyler yani böyle çok yoğun her saniye bir şey koydum yok. Bir faydam olur mu? Yani birilerine bir dokunur muyum? Bu tarz bir takım da daha sonra onu belki soracaksındır. Bir takım yardım kampanyaları gibi şeyler yapmaya çalışıyorum. O benim için çok daha keyifli oluyor açıkçası söylemek gerekirse. Oradan çünkü bir olay oluyor yani görüyorum faydasını. İşte kurslar var, şeyler, onların duyurularını yapıyorum. Benim için çok çok avantajlı bir şey tabii. Bir sürü eskiden mailingler, bilmem neler yapmaya çalışırken şimdi bir fotoğrafla, bir duyuruyla o bakımdan çok iyi tabii. Onu şey yapamam yani. Kalite şeyini, faydasını yatsıyamam. Dolayısıyla böyle bir durum.
Sizin gibi seçici davranırsak yararlı kısmında kalabiliriz diye düşünüyorum ben de Engin Hocam.
Evet inşallah öyle olur.
Engin hocamızın bildiğiniz üzere dikkat çekici içerikler üreten bir YouTube kanalı da var. Peki bu YouTube kanalı fikri nereden ortaya çıktı? Başlangıç aşamasındaki motivasyonunuz nelerdi?
Vallahi çok ilgi çekici mi bilmiyorum. Tabii sizlerin ilgisini çekiyordur dental şeyler olduğu için ama diğer şeylerde birbirlerinin ilgisini çekiyor herhalde ama öyle çok şey değil yani diğer Instagram, Facebook kadar çok yoğun kullandığım bir şey değil. Ama oranın enteresanlığı şu, yani benim için böyle bir arşiv gibi ben algıladım. Dedim ki yani bir sürü böyle bir takım videolar, şunlar bunlar var. Bunları nerede böyle düzenli bir yerde, aa dedim ne güzel bir mecra var. Ben bunları buraya koyayım. Bunlar burada dursun. Biri bir şey sorduğu zaman link yolluyorsun. Diyorsun ki bak bununla ilgili bir şey şurada var işte. Ben onu benim bilgisayarımda arayacağım, bulacağım. Neredeydi onu nasıl atacağım? Nasıl ona onu göstereceğim? Onu çözdü bana. Dolayısıyla tabii bir YouTuber'lar bilmem neler var şimdi biliyorsun. Onlar ciddi bir o işten para da kazanılıyor. Öyle bir asla öyle bir şeyim olmadı ama özellikle pandemi sırasında ilk pandeminin geçen sene bu zamanlarda yani pandemi sırasında kapattık 3 ay klinikleri. Bayağı insanlar bir şey oldu, bir dağıldı yani ne yapacağız biz şimdi falan diye. Benim de bir sürü sunumum falan vardı biraz toparlanması gereken. Bak aa dedim niye ben bunları şey yapmayayım. Böyle bir YouTube üzerinden bayağı bir söyleşiler yaptım. Özellikle sizinle ilgili çok kıymetli söyleşiler var orada. Herhalde belki onları siz daha çok izlemişsinizdir hepsini. Böyle çok kıymetli meslektaşlarım, arkadaşım hepsi çoğu, bir ikisi hocam. Onlarla sizin için şeyler yaptık yani bir öğrenciye ne tavsiye ederiz diye. Bir seri yaptım. Zaten konuşulması gereken de odur. İşte sulu boya da var orada. İşte efendim kek kurabiye tarifi de var. Böyle bölüm bölüm bölüm onları yaptım. Biri bir şey sordu zaman oradan pat al hadi sen de bak keyfin olursa şey yapar. Beraber sulu boya yapalım var. Efendim çiçek böcek yapılır. Sabun yaptık. Bak bunu bilmiyorum siz gene sorulursa söyleyeyim. Oturdum sabundan diş yaptım yani. Çok keyif aldım. Her şeyin bir formla ilgili, bir anatomiyle, iyi anatomi bilmekle başlar demek istedim. Onu da insanlara faydam olur diye. Ya onları da oraya koydum. Hani bir santral sabundan nasıl yapılır herkes biliyordur belki ama yani bu yaşta da bunu ihtiyaç olduğunu, elimizin durmaması gerektiğini anlatmak istedim. Onları da oraya koydum. Şimdi biri bana sorarsa bir 6 numaranın efendim karabelli tüberkülü nerededir diye sorarsam sorayım mı sana? Hadi sormayayım şimdi. buradadır dersin. Onu oradan linkini verirsin. Bakar eder. Çok benim için çok keyifli bir kısım diyeyim. YouTube
kanalınızda yabancı veya yerli birçok diş hekimiyle söyleşiler yaptınız. Sizi takip eden genç meslektaşlarınızın veya diş hekimliği adaylarının bu söyleşilerden ne gibi yararlar sağlayabileceğini düşünüyorsunuz?
Süper. İşte tam can alıcı yeri bu YouTube'un. Özellikle bunu belirtmek isterim. Yine yani pandemi sırasında başladı bu. Biraz da öncesinde benim bu projem vardı. Yani ne yapabiliriz? Çünkü ben bir şeyler söylüyorum ama dilim döndüğünce bir şeyler söylüyorum. Başka bir pencereden bir şey söylüyorum. Ama başka branşlardan, başka tecrübeli akademisyen olabilir, normal serbest diş hekimi olabilir, işte kadın olur, erkek olur, farklı pencerelerden. Acaba gençlere ne tavsiye ederdi? Ben de merak ediyordum. Açıkçası aldım cep telefonumu, aldım mikrofonumu, koydum 3 ayağa gayet pratik, basit söyleşiler yaptım. Bazıları pandemi sırasında olanlar canlı uzaktan olmak kaydıyla canlı yayınlar şeklinde oldu. Bazıları da pandemiden hemen önce birebir yüz yüze yaptığım söyleşiler oldu. Benim için en kıymetli şeyler bunlar sizlere faydası olabilecek. Hepsi kendi pencere bakış açısından size bir takım tavsiyelerde bulundu. Onun için özellikle bu podcast'ı izleyen bütün genç kardeşlerimin o söyleşileri tamamını izlemelerini tavsiye ederim. O da YouTube kanalımda söyleşiler kısmı altında hepsini bulabilirsiniz. Ben de arada bir vaktim olduğunda tekrar dönüp izliyorum. Aa ne demiş, şu ne demişti acaba? Bak bu böyle demiş. İşte Selim Hoca Morinek olacaksın demiş. İşte Galip'miş gibi yapma demiş. Bunlar benim şeyim oldu mesela. Onları ben kullanıyorum da onlardan öğrendiğim şeyleri. Benim için çok faydalı olduğuna göre sizler için bulunmaz bir fırsattır. Lütfen onları gidin tek tek defalarca izleyin. Onlar orada duruyor.
Sosyal hayatınızda basketbol, golf, tenis ve planör gibi takım ve bireysel birçok farklı spor yapmış biri olarak sporun hayatınıza kattıklarından biraz bahsedebilir misiniz?
Oo, çok bahsederim. Çok keyifle bahsederim ama çok da vakit almayayım. Basketbolla başladı aşk. Hemen ortaokula yani Fransız Saint-Benoît'a gittiğimde bizim hazırlık sınıfının bahçesinde pota yoktu. Fakat böyle duvarda bir taş çıkıntıları vardı. Biz topu oraya atmaya çalışırdık. Büyük bahçede vardı ama bize yasaktı oraya gitmek. Orada abileri görürdük. Ay ne güzel bir şey biz de yapsak. Biz de bir an önce o bahçeye gitsek de şu normal basketbol potalarında bunu yapsak derdik. O taşın üzerinde taş çıkıntısına topu sektirirsem işte bir sayı olurdu falan falan. Ne kanlı maçlar yapardık, ne keyifli günler geçerdi orada. Öyle başladı o hikaye. Ondan sonra tabii çok sevdim basketbolu. Bütün lise ve üniversite hayatım boyunca profesyonel lig dahil Türkiye şampiyonu olarak, daha sonra üniversite hayatımda da birinci basketbol deplasmanlı ligde değil ama daha başka küme takımlarında hem para kazandım hem de okulumu devam ettirdim. Ondan sonra muayenehane açtıktan sonra tenis eskrim dağcılık kulübüne basketbolcu olarak transfer oldum. Onlar da para yerine bana üyelik vermişlerdi. Biraz garipsemiştim ama dedim fena değil ya, burada da bir top var. Bir de biraz daha küçük bir top, sarı bir tüylü bir top. Ne güzel bir şeymiş, bakayım buna birazcık el atayım dedim. Ondan sonra diş hekimleri arasında tenis turnuvaları düzenledik. Orada çok hoş, keyifli turnuvalar, maçlar oldu. Sonra yine Galip o zamanlar galiba golfe gitmeye başlamıştı. Dur bakalım, bu bunu yapıyorsa bunda bir iş vardır deyip ben de onun peşine takılmıştım bir gün. Maslak'taki golf kulübüne gitmiştik. Aa dedim, burada da bir top var, beyaz, bir daha küçüldü toplar, gitgide küçülüyor. Dedim ya çok kolay gözüküyor, verin bakayım dedim, ben şunu bir vurayım. Tenis gibi bir şey zaten. Oo bu zormuş dedik. Iska geçmeler, şunlar bunlar. Allah Allah, niye bu böyle zormuş filan falan. Zoru severiz. Oturduk, hadi bununla ilgilendik ve ona da aşık olduk öbürleri gibi. Basketbolu zaten bırakmak durumunda kalmıştık. Teniste de sakatlıklar çok oluyordu. Tamam dedim, bu benim sporum. Böyle bir çalışma var. Çalışınca semeresini görme, ödülünü alma var. İşte şampiyon olma var, kupa alma var, alkış alma var. Şimdi bunlar herkesin isteyebileceği, istediği şeylerdir tabii. Niye olmasın? Bazı kişiler sporu sağlık için yapar, bazıları heyecan için yapar. Ben hepsini içinde buldum. Bir yaşam tarzı olarak aldım. Özellikle golfte son dönemlerde böyle bir çok hoş bir arkadaşlıklar edindim. Başarı da gelince tabii çalışmayla beraber, öyle pat diye gelmiyor o işler. Çalışmayla beraber hayat tarzı gibi oldu. Yani çalışırsan başarırsın, en güzel örneği sporda gelir. Onu da hayatına ve iş hayatına da yansıtmak daha kolaydır. Anlarsın yani böyle bir şeyin. Vakit ve harcarsan, efendim emek koyarsan bunun karşılığını illaki bir gün alacaksını sana çok güzel söyler. Bu da yansıması da budur yani. Model uçağa gelince enteresan tabii, o böyle bir toplu moplu bir spor değil ama böyle çok konsantre olunması gereken, gene emek yoğun bir iş. Yani çok küçüklükten başlamıştım model yapmaya. Elimden biraz el, o parmak hassasiyetleri, onları da geliştiren bir şeydir o. Küçük çıtaları kesersin, onları kaplarsın, işte motorunu koyarsın. Bir takım elektrik bilgin de olması lazım. Şimdi tabii çok değişti işler. Eskiden benzin motorlu şeylerdi bunlar. Şimdi elektriğe döndü tabii biraz. Fakat bizim gene aşkımız, rahmetli arkadaşım, gene çok sevdiğim Mustafa'm. Onun sayesindedir aslında planör aşkı. Çok çok keyif almıştık. Hala alıyoruz ama tabii şimdi o kadar yoğun değil. Çünkü çok ileri seviyede yapmıştık Mustafa varken. Dünya dereceleri, Avrupa şampiyonlukları olmuştu. Bir işte planör, bayağı büyükçe bir planör diyeyim, böyle 3-3,5 metre kanat açıklığı olan. Onu yerden işte bir misine yardımıyla kaldırırsın. 10 dakika havada kalıp gelip bir noktaya inmeye çalışırsın. Bütün prosedür budur. Ve bunu yapmak için bir ortak grup çalışması yapman gerekir. Kopilot, pilot gibi. Mustafa da benim kopilotum olurdu genelde. Çok enteresan günler, yarışmalar geçirmiştik. Dereceler de tabii iyiydi. Çok konsantre olması gereken özel bir durum. Herkesin yaptığı bir şey değil, kolay da değil. Pahalı da bir şey aslında, böyle ciddi bir şey. Alıp başını gidiyor, gözden kaybedersen gidiyor, bir daha çakılıyor. Haydi toparlaman bile çok zor. Elektronik şeyler tabii ki. Ama o heyecan, o uluslararası yarışmalar, orada çok doğal şeyler. Bir dağın başında, bir yamaçta, dünyanın her tarafından gelmiş ekiplerle beraber yarışmak. Tabii iyi dereceler almak falan çok keyifli şeylerdi. Şimdi onu kendi çapımızda, burada Riva'da bir yerimiz var. Orada devam ettirmeye çalışıyoruz. Açık hava, sakinlik, planörde motor sesi yok, gürültü yok, şey yok. Çok hoş. Tavsiye ederim demek istiyorum aslında. Bir ilgilenirseniz bir modelcilikle hem el becerisini artırmak için hem de bir spor yapmak için tavsiye ediyorum.
Sporun dışında sanata da olan yaklaşımınızı biliyoruz. Diş hekimliği meslekler arasında sanatla en iç içe olan mesleklerden birisi. Sanata olan bu yakın tutumunuzun mesleğinizde nasıl faydalarını gördünüz?
Ya görmez misin yani? Aslında lise çağına hitap edebiliyor olsam, yani sizlere değil de geçmiş olsun, siz zaten gelmişsiniz buralara. Yani bir sanat okuluna girer gibi girilmesi lazım bence diş hekimine, bir yetenek sınavı olması lazım, değil mi? Yani elinden hiç iş gelmeyen birinin burada bir işi yok yani. Ha, işte biz akademisyen olacağız, işte o gene olamazsın yani. Onun nasıl yapıldığını bilmen lazım. Dolayısıyla maalesef işte tıp istiyordum, olmadı, diş hekimi oldum falan falanlarla olmaz bu iş. Bir beceri lazım. Ha, sanat başka bir şey. Yani sanatçı başka bir şey. Sanat demeyelim ama yetenek diyelim. Yani öyle bir durum lazım. Ha, görsel sanat, resim, heykel. Bir kere bakmayla görmeyi bir ayırt edersin en azından. Doğru düzgün bir resimden anlarsan, efendim bir gülüş dizaynını da ona göre yaparsın yani. Veyahut bir heykelden anlarsan, efendim bir büyük azının işte mezyobukal tüberkülünün eğimini anlarsın, tamam mı? Yani bunlar lazım bir kere. Yani sabah akşam, sabah 9 akşam 5 muayenehaneye girdin, haldır haldır çalıştın, evine gittin, işte yattın, tekrar geldin. Bu değil hayat yani. Asla böyle bir şey yok. Müze gezilecek, değil mi? Sinemaya, tiyatroya gidilecek, sergiler gezilecek, resim, heykel. Bunlar bakılacak. İlla ki bu yapılacak. Yani herkes tarafından yapılması lazım aslında ama özellikle diş hekimliği ile ilgili çok çok görsel ve yani elle tutulur bir şey. Onu sanattan alınan bilgilerle harmanlamak, o öğretiyle devam etmek çok faydalı olur. Onun için gene tavsiyem muhakkak bir hobi olması lazım ama hobinin yanında özellikle sanatla ilgili bir takım çalışmalar, ilgilenme lazım ama benim ilgimi çekmiyor canım, ne yapayım falan. Ben mesela kurslarda, uygulamalı kurslarda, şimdi bilmiyorum yapabilir miyiz pandemi döneminde ama öğle yemeğine çıkıp ondan sonra biz galeri geziyorduk. Bir 15-20 dakika bile olsa ben kursa katılanlara keyifle yakın çevrede bir resim, heykel galerisinde oradaki galeri sahibinden de destek alarak o sanatçının kimliği, nasıl resimse resim, heykelse heykel, neler yaptığı, ne anlatmak istediği, bizim ne anladığımız, onunla ilgili böyle bir bölümümüz olurdu. Ben onları da esasında çok özlüyorum. Keşke tekrar aynı fiziksel şeyleri yapabilsem. Umarız yaparız yakında.
Yoğun bir çalışma temponuz var. Klinik çalışmaların yanında birçok eğitim ve seminer de veriyorsunuz. Zaman kontrolünü ve sosyal hayat dengenizi nasıl sağlıyorsunuz?
Evet, çok sık sorulan soru bu. Yahu yani zannediyor ki ben hiç vaktim yok, aman yetişemiyorum da bilmiyorum. Hiç öyle bir şey yok aslında. Tamamen plan, program, düzgün yaşamla ilgili bir şey. Ben günde 3-4 hasta bakıyorum. 3, pandemi sırasında 3 diye sınırladık. 3-4 hasta bakıyorum, keyifle bakmaya çalışıyorum, belirli saatlerde bakıyorum, işte 10'la 5.30-6 arasında bakıyorum, çarşamba günleri çalışmıyorum, hafta sonu çalışmıyorum, cumartesi pazar çalışmıyorum, 4 gün çalışıyorum. Fazla fazla yetiyor diğer günler bana. Yani kurs olduğu zaman çarşamba günleri yapıyoruz kursları, hafta sonu ailemle geçiriyorum. İşte diğer şeylere vaktim kalıyor. Ben televizyonda dizi izlemiyorum. Kitap okumaya çalışıyorum ama Elimden geldiği kadar sanata, spora ve diğer şeylere çok rahat vakit ayırıyorum. Yeter ki istek olsun. Yani istiyorsan bir saat az uyursun yaparsın. Ne var ya, hiçbir şey yok böyle. Yeter ki doğru düzgün bir şey. Ben bunu yapmak istiyorum. Ben şunu yapmak istiyorum. Şuraya gitmek istiyorum. Şunu izlemek istiyorum. Şu videoyu çekmek istiyorum. Önce istiyor, koyuyorsun isteği. Ondan sonra o vakti buluyorsun. Rahat buluyorsun. Yoksa o otur, o diziyi seyret. Şuradan biraz YouTube, buradan biraz Instagram. Aman sosyal medya. Oh, şimdi kim kalkacak da bilmem nereye gidecek de filan. Böyle olursa hayat geçmiyor öyle. Veya öyle geçiyor işte.
Verdiğiniz eğitimlerin dışında estetik diş hekimliğinde kompozit çalışmaları atlası adında bir kitabınız da mevcut. Bize kitap yazma fikrinden ve sürecinden biraz bahsedebilir misiniz?
Bak kitabı orada görüyor. Gördün mü kitabı? Görmemişsindir sen. Çünkü yok o satışta değil artık. O bir atlas aslında. Böyle bir masa üstünde konsun da isteyen böyle faydalansın gibi düşünmüştüm. Bir bölümü hastalar içindir. Bir bölümü de hekim içindir. Böyle adım adım yapılan işlemlerin şeyleri gözükür. 400-500 tane fotoğraf vardır. Valla biraz cahil cesareti de diyebilirim o dönemde. Yani bir sürü vakalar yapılıyor. İşte fotoğraflar yapılıyor. Şey yapılıyor. Ne yapılacak? Bunlar nasıl paylaşılacak? Bunları bir derlesek, toplasak şöyle ay ben kitap yazayım da şöyle olsun da böyle olsun diye çıkmadı bu iş aslında. Bu şeyleri, vaka fotoğraflarını nasıl paylaşılır, ne yapılır? Ha, böyle düzgün, böyle kitap gibi uzun uzadıya yazı çizi değil de böyle resimli, resimlerin altında böyle fotoroman gibi rahat izlenebilecek bir şey yapmak istedim. Oradan çıktı yani. Güzel de oldu. Ondan sonra o birkaç dile çevrildi. Sonra tabii o tarz bir şey tekrarlamak, basmak, etmek zor. Ne dedik ki bir aplikasyon yapalım. Bir aplikasyon yaptık Dental Composite diye. Kitabın neredeyse tamamı aplikasyonda gayet rahat indirilebilir. Oradan hastaya gösterilebilir. Hekim kendi faydalanabilir. Böyle bir, yani çoğu kişi biliyor, bilmeyen de çok var ama arada bir hatırlatıyorum. Hani insanların umuyorum işine yaradı diyeyim.
Bugüne kadar birçok sosyal yardım projesi içinde bulundunuz. Aktif olarak içinde bulunduğunuz bir proje var mı? Bu projelerin içinde bulunmak sizde nasıl bir farkındalık yarattı?
Vallahi çok keyifli oldu, oluyor, devam ediyor. O da kitap araçlarıyla başladı aslında. Daha önce de bir sürü bir şeyler yapıyorduk. Bu biz Edat'la başlatmıştık. Genç kardeşlerimize destek vermek için böyle burs programı yapmıştık. Sonra Aynı Işığını Yansıt diye bir başka bir grup var. Onunla bir şeyler yaptık ki o da devam ediyor. Bu diş hekimliği öğrencilerine yönelik bir şeydi. Ama benim daha çok daha küçük bir eğitim biliyorsun yani daha küçükten başlıyor. Özellikle imkanı olmayan, özellikle kız çocuklarına neler yapılabilir? Doğuda işler zor biraz. Hatta üstlerinde başlarında bile bir şey yok. Sonra bir şey buldum. İki genç Geleceğe Işık Tut diye bir platform kurmuşlardı. O da Instagram'daydı. Onlarla konuştuk ettik. Tanışmadık aslında ama onlarla uzun soluklu bayağı bir şeyler yaptık. Destek programına ben de katıldım. Daha çok çocuklara üst baş yollamayla ilgiliydi. Arada bir kırtasiye kitap defter de oluyordu ama onu da kitap ayraçları yapıyordum. Suluba'ya. Kitap ayraçlarını işte hastalarım, eşim, dostumla değerlendirip oradan edinilen, toplanan paraları ben gene böyle tabii teknolojinin de buralarda tabii sosyal medyanın çok faydası oldu tabii. Çok iş kolaylaştı. İhtiyacı bana öğretmen belirliyordu. Ben tedarikçiye ihtiyacı toptancı kısma yolluyordum. O kargoluyordu. Böyle ortada ben neredeyse hiçbir şey görmeden ihtiyacı sağlamış oluyordum. O çok iyiydi. Sonra bu gene pandemiden sonra tabii o okula gidiş gelişlerde durunca çok üst baş ihtiyacından çok daha çok böyle uzaktan eğitime bağlanamama durumları ortaya çıktı. O da denk geldi ki eşimden dolayı o eski Arçelik Diler Derneği'ndedir. TEGEV'le beraber, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, onunla beraber onlar ortak bir çalışma yapıyordu. Bu küçük tablet bilgisayarları doğuya yollamaya çalışıyorlardı. Tamam dedim, tam bana göre. Ben buna katılırım ama öyle bir 2-3 tane kitap ayrıcı satışı yapmakla falan olacak gibi değil. Ne yapalım? Dedim benim normal büyük sulu boya resimlerim var. Sergi için hazırlanıyorum. Sergi 2 kere iptal oldu. Ne yapacağız bu kadar resmi? Hadi dedim ben bunları sosyal medyada yayınlayayım. Her hafta bir tanesini koymaya başladım. Dedim ki buradan gelinecek gelirle en azından bir resim 2 tane tablet yapıyordu. Süper dedim. Böyle yapalım. Çok da ilgi gördü. Teşekkür ediyorum bütün destek verenlere. Devam ediyor. Her pazartesi sabahı bir resmimi paylaşıyorum. Yanında tableti de gösteriyorum. Bunu alan diyorum. İki çocuğa ya neyse tablet bilgisayar göndermeme destek olacak diyorum. Bana özel mesajdan yazıyorlar. Ben onları özel bunların zarfları var. Korunaklı zarflarla adreslerine postalıyorum. Onlar parayı yolluyorlar. Ben parayı TGV'ye yönlendiriyorum. Böyle ciddi rakamlara doğru gidiyor iş. Tabii çok keyifli. Tabii günün birinde oralara gidip o çocuklarla tanışmak, konuşmak da çok hoş olur, inşallah olur. Teşekkürler geliyor, şey oluyor. Yani sertifikalar yolluyorlar şunlar bunlar ama ben tek başıma yapmıyorum tabii bu işi. Çok keyif alarak, çok keyif alarak yaptığım bir şey. Devam edebildiğim kadar ederim. Proje devam ettiği sürece ben de şimdilik ediyorum.
Peki hocam eğitim yıllarında veya yeni mezun olan biz genç diş hekimlerine ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
Bak deminki konuşmamızı bir tekrar olacak şimdi iyi. Çünkü konu belki orayı izlemi kaçırmış olanlar buradan şey yapacak. Bunları yaptık YouTube kanalımda değil mi? YouTube kanalında yeni mezun ve işte yeni çalışmaya başlamış meslektaşlar ve öğrenci kardeşlerimiz için yaptığım söyleşiler var. Onları lütfen tekrar dinlemelerini tavsiye edeceğim. Sen bana sordun. Hani ben kendi şeyimden söylemeye çalışayım. Yani bir işi severek yapmakla başlıyor iş. Başarı öyle geliyor. Yani sevmediğin bir şeyi yapıyorsan dolayısıyla yani birinci sınıfta falan ikinci sınıfta arkadaşlar varsa dinleyen sevmiyorlarsa bu şey ya bu nedir bu sabunlar mı bunlar ama falan diyorsun. Vazgeçin ya dönün gidin kardeşim başka sevdiğiniz bir şey yapın deyin açık açık. Çünkü zaten olay sen oraları sormadın ama yani diş hekimliği şu sıra bu fakülte sayılarından eğitim kalitesi durumundan öyle çok çok çok rahat gidebileceği benzemiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Dolayısıyla bir özel bir şey yapmak lazım yani sadece mezun olup hemen ortaya çıkıp da ben oldum diyemeyiz. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Yani ne kadar doğru düzgün eğitim verilmeye çalışılıyor olsa da o kişinin kendisini geliştirmeyle alakalı bir durum. Dolayısıyla iyice incelensin. Hangi dalı daha çok seviyor? Ne yapmak istiyor? İşte akademisyen mi olmak istiyor? Pratisyen mi olmak istiyor? Uzmanlık mı yapmak istiyor? Bunları böyle çok güzel belirleyip o konuda kendini geliştirmesi lazım. Dışarıdan destek alması lazım, eğitim alması lazım, lisan öğrenmesi lazım, efendim hobisi olması lazım, sanata, spora bakması lazım. Komple yani komple bir doğru insan olması lazım. Ondan sonra diş hekimliği başarı gelecektir diyeyim. Çok genel oldu bu ama. Ama dediğim gibi o YouTube kanalındaki o söyleşilerde değişik açılardan, değişik görüşlerden, değişik disiplinlerden çok kıymetli arkadaşlarımın konuştukları tavsiyelerine de kulak vermelerini isterim.
Bunca yıllık diş hekimliği deneyimi sonrası öğrenci hayatıma dönsem şunları değiştirirdim dediğiniz noktalar var mı?
Yok dermişim. yani olmaz mı? Tabii insan o yaşlarda o göremiyor durumu. Ben liseye göre fakülte hayatımda çok daha başarılı oldum. O da o işi yapmak isteyişimden, sevdiğimden dolayıydı kesinlikle. Hem basket, çok yoğun basketbol oynuyordum. Vaktim çok kısıtlıydı. Günde çift idman yapıyorduk. Okul Çapa'daydı. Eczacıbaşı'nda oynuyordum o zaman. Levent'teydi. Taksi tut, git gel. Laboratuvarlara yetişemiyorum. Derslere zor zor giriyorum. Dedim ki benim vaktim yok. En ön sırada oturayım. Hocanın gözüne bakayım. Çalışacak da vaktim çok kalmayacak. dersi derste dinleyip, notlar tutup çok keyifli öğrencilik hayatım oldu. Bir iki dersten, bir tanesi kimyaydı, bir iki dersten bütünlemeye kalmıştım ama diğerlerinin hepsini yüksek notlarla, özellikle pratik derslerde çok yüksek notlar alarak mezun olmuştum. İngilizceye geleceğim. Şimdi ne yapmak isterler, fakülte sırası olması şart değil. Daha öncesi de olur, daha sonrası olur. Yabancı dil, yabancı dillerimiz bizim vardı, Fransızca, hatta İngilizce dersimiz de vardı ama biz nasıl o yabancı dilimiz var haha deyip böyle biraz İngilizce derslerine çok da dikkat etmemiştik. O büyük hataymış. Sonuçta ortak lisan İngilizce yani. Bu illaki öğrenilecek. İstediğin kadar Rusça bil, Çince bil, ne biliyorsan bil ama bir İngilizce bir kere o cepte olacak. Diğerlerini üstüne koyarsan çok iyi. Bunu hep söylerim. Yani çok daha iyi İngilizce bilmiş olmak isterdim. Bir müzik aleti çok sonra yapmaya çalıştım ama ağaç yaşken eğilir durumu var tabii ki. Bir müzik aletini iyi çalmak isterdim. Piyano da hep aklım var ama tabii zor bir şey, taşıyamazsın, yanında edemezsin. Bir onu isterdim. Çok da fazla şeyim yok Allah'a şükür, yani çok şanslı da bir kişiyim diyeyim. Birçok şeyi yapmak istediğim şeyi yaptım diyeyim. Tabii bir sürü başka şeyler var ama geriye dönüp hani şu da olmuş olsaydı deme, bu ikisini söyleyeceğim sana yani. Bir müzik aleti ve İngilizce diyeceğim.
Hocam son olarak Genç Edat'a geçmişte olduğu gibi günümüzde de büyük katkılarınız devam ediyor. Ne zaman ihtiyacımız olsa sizi yanımızda hissediyoruz. Peki sizden Genç Edat hakkında bir yorum alabilir miyiz?
Çok özel bir grup benim için tabii ki. Ben işte uzun seneler Edat Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, biliyor musun bilmiyorum. 20 yıl falan kadar yani. Son dönemlerde bu taya geldiğinde çok çok beğendim fikri. Taze kuvvet. Yani her şey sizsiniz. Yani gençler götürecek işi. Umut sizde. Yani bu ülkenin gidişatını da değiştirecek sizsiniz. Mesleğin gerektiği düzeye gelmesini de siz sağlayacaksınız. Her şey sizde aslında. Bizim görevimiz de sizlere doğru örnek olup bir takım bir şeyler aktarabilmek. Çok iyi oldu, faydalı oldu. Bunun gibi başka dernekler de sonra kuruldu, biliyorsundur. Hatta onlara sorduydum. Onların bir kongrelerine katılmıştım. Hani niye bölünüyorsunuz da bir çatı altında toplanmıyorsunuz diye, ama zor tabii, bilmiyorum. Onu belki size sormak lazım. Birçok böyle genç kuruluş var ama Genç Edat, bir kere Edat var ya, markadır yani artık. Bir kalite simgesidir. Yani diğer gençler ayrım yapamam yani, onlar öyle bunlar böyle şundan şöyle diyemem ama farklı bir çatıdır. Bu farkı da herkes hisseder. Yani Genç Edat içinden çok fazla gariplik çıkmaz gibi geliyor bana. Hep gördüğüm pırıl pırıl gençler. Umuyorum böyle devam edersiniz. Sizler de şeyi sizden sonra gelen diğer genç Edatlılara aktarırsınız diye düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir söyleşiydi. Hem vaktinizi ayırdığınız için hem de bu değerli sözleriniz için sonsuz teşekkürler.
Rica ederim. İnşallah birilerinin kalbine dokunmuşuzdur. Ben de teşekkür ediyorum. Sayende böyle keyifli bir sohbet yaptık Edat'a, Genç Edat'a. Beni unutmadıkları için teşekkür ediyorum. Bir derdiniz olursa tabii kapım açık. Ama teker teker gelin değil mi? Pandemi var. Görüşürüz bir yerlerde bir gün.
Görüşmek üzere.